Ayrım 18.
Anlatılanlara bakılırsa, Republika Srpska'da evlerinin duvarlarına hala Mladić'le Krasić'in fotoğraflarını asan halkın durumu daha da bir içler acısıymış. Oraya su bile taşınmıyor. Bijana Plavsic oyunu kurallarıyla oynamadığı için böylece Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin öngördükleri yardımda Boşnak Hırvat Federasyonu'na akıyor. Bu durumdan, yani Republika Srpska halkının yoksulluğundan Müslümanları sorumlu tutanları da anlamak güç doğrusu. Saraybosnalı aydınlar arasında bile böyle bir eğilim olduğunu söylüyor Cengiz. Yıllarca insani yardımla yaşayan, savaşta 1600'ü çocuk olmak üzere 11 bin ölü, 60 bin yaralı veren Saraybosnalılar, komşularımızın çektiği açlıkta bizim de payımız var mı acaba diye suçluluk duygusuna kapılmışlar. Oysa savaşın en güç koşullarında bile çok kültürlü bir etnik mozaikten oluşan Bosna umudunu yitirmemişlerdi. Ne yazık ki bugün giderek boş bir hayale dönüşmekte bu umut. Bosnalı Sırplarsa bir bakıma kendi çılgınlıklarının tutsağı olmuşa benziyorlar. Bu sözü aşırı milliyetçi yöneticiler hala Büyük Sırbistan hayali peşinde koşanlar için söylüyorum elbette. Sözüm Mısır tarlasına eken Sırp köylüsüne çamaşırını Drina'da yıkamak, çocuklarına süt bulabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan annelere, maaşlarını alamayan emekli memurlara değil. Şu sıra çıkar çatışmaları ve kara paranın paylaşılması nedeniyle birbirlerine düşen Krasićlere, Mladićlere, Krajišniklere, Plavsiçlere. Birkaç kez gittiği Pale'de sağlıklı düşünenlerin sayısının giderek azaldığını söylüyor Cengiz. Belki de toplu bir çılgınlığın faturası yine tüm bölge halkına çıkacak bir histerinin eşiğindedirler. Kim bilir? Mladić ve Krasić gibi savaş canavarlarıysa hala kendilerini savunmak amacıyla demeçler vererek dünya kamuoyunu yanıltabileceklerini sanıyorlar. Örneğin epik şair Krasić aynı zamanda psikiyatr olduğunu da unutarak bir Hollanda gazetesine verdiği demeçte Müslümanların kendi istekleriyle kamplara kapatıldığını, onlara kendi güvenlikleri için böyle bir iyilikte bulunduklarını, kampların 5 yıldızlı oteller kadar konforlu olmamakla birlikte düşmandan kaçan Müslümanları, bu hangi düşmansa, koruma işlevi gördüğünü söylemiş. Yakında Sırp yöneticilerinin toplu intiharlarını duyarsak hiç şaşmam. İşin patolojik bir boyutu olduğu kesin. Dostum Hırvat yazar Predrag Matveyev için geçenlerde Liberation'da yayımlanan bir yazısında Sırp ve Hırvat yöneticileriyle generallerin ailelerindeki patosa dikkati çekerek bu zevatın geçmişte yaşadığı seri intiharlardan oluşan trajediyi bir Shakespeare trajedisine benzetiyordu. Bu 5 sahnelik trajediyi izlemek üzere koltuklarınıza rahatça yerleşin şimdi. Işıklar söndü işte, perde açılmak üzere. Bu oyunda herkes yaşamdaki gerçek rolünü oynamakta. Milosevic ailesinin evindeyiz. Sırbistan eski devlet başkanı ve Yugoslav Federasyonu yeni başkanı Slobodan Milosevic'in ilahiyat öğrenimi görmüş babası, bilinmeyen bir nedenle ve Ortodoks inancını hiçe sayarak kafasına bir kurşun sıkar. Annesi de birkaç gün sonra kıyar canına ama eşi gibi kurşunla değil, kendini asarak yaşamına son verir. Dayılarından biri de kız kardeşinin yöntemiyle bu dünyadan vazgeçer. Başkan babanın yüz çizgilerine, bir bebeğinkileri andıran tombul yanaklarına dikkatle bakın. Ailede yaşanmış bu korkunç felaketin izlerini göremeyeceksiniz. Sayın Başkan, bilinçaltının derinliklerine ittiği ölüm korkusunu ya da tutkusunu, Vukovar ve Saraybosna'ya yönelttiği top namlularıyla tatmin yolunu seçmiştir çünkü. İkinci sahne, Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tuđman'ın ailesinde geçer. Bir zamanlar Yugoslav ordusunda subay olan Tuđman'ın babası, ikinci eşini, yani başkanın üvey annesini öldürdükten sonra kendi şakağını dayar tabancasını. Böylece o da bu dünyadan kendi rızasıyla göçer. Üçüncü sahneyi izlemek üzere Mladić'lerdeyiz. Bosna Sırp Orduları Başkomutanı General Ratko Mladić'in kızı, babasının katlettiği Srebrenica Müslüman halkının toplu mezarları bulunduğunda intihar eder. Generalin babası da eceliyle ölmemiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Sırp ve Yahudi'yi katleden ustaşilerce boğazlanmıştır. Trajedinin dördüncü sahnesini izlemek üzere eski psikiyatr ve sabık başkan, epik şair ve savaş suçlusu Radovan Krasić'in evine buyurabilirsiniz. Baba Kradzic, yakın akrabalarından bir küçük kızın ırzına geçtiği iddiasıyla tutuklanır. İleride oğlunun ifadelerine neden olacağı binlerce Müslüman kadının dramını önceden haber verircesine. Beşinci ve son sahneye gelince, Saraybosna Ulusal Kitaplığı'nın bombalanmasını emreden Kradzic'in sağ kolu Nikola Kolyevich, Pale'de bir otel odasında kıyar canına, tıpkı kendini Ofelia örneği Vırbas ırmağına bırakan annesi gibi. Savaştan önce Saraybosna Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı dersleri veren Kolyevich'in bir Shakespeare uzmanı olduğunu anımsatmaya gerek görmüyorum burada. Diyeceğim şu ki, tümü gerçek bu bilgilerin ışığında yeniden değerlendirmeliyiz olan biteni. Eski Yugoslavya yöneticilerinin bilinçaltı dünyasına da inebilmeliyiz. Ailelerindeki bu seri intiharlarla ülkelerini intihara sürükleyen yöneticilerin çılgınlığı arasında hiçbir ilişki yok muydu dersiniz? Köprüyü bekleyen ejderhalara bakıyorum bir an. Kanlı gözleriyle bir trajedinin baş oyuncularına dönüştüklerini görür gibi oluyorum. Oysa bu kentin simgesiymişler. Onların böyle azgın, her an kurbanlarını parçalamaya hazır canavarlar gibi bu denli korkunç oluşları beni ürkütmüyor. Perde kapandıktan sonra tunçtan heykellere dönüşeceklerini biliyorum çünkü. Carpaccio'nun o ünlü tablosundaki gibi yenilginin ardından kentin mimari dokusundaki yerlerini alacaklar. Ya insan kılığına girmiş savaş canavarları, hala elini kolunu sallayarak aramızda dolaşan ejderhalar. Onların akıbeti şimdilik meçhul. Hırvatistan'dan başlayarak bir genel durum değerlendirmesi yapalım diyor Cengiz. Republika Srpska'dan yeterince söz ettik ama federasyonun Hırvat kesiminde de pek iç açıcı değil durum. Zagreb yönetiminde hala etkisi olan uzlaşmaz tutumuyla ünlü bir grubun elinde tüm yetkiler. Federasyon içinde birleştirici değil bölücü bir rol oynuyorlar. Öte yandan Hırvatistan 2 aya dek Doğu Slovanya bölgesini geçici Birleşmiş Milletler yönetiminden devralacak. Orada da biliyorsun sancılı bir geçiş süreci yaşandı. Savaştan kaynaklanan güvensizlik ortamı sürüyor ve hiçbir yerde göçmenlerin sorunları tümüyle çözümlenmiş değil. Savaş sırasında 1 milyon 200 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunlardan ancak 150 bini geri dönmüş durumda. Gittiğinde göreceksin Bosna hala yerle bir. Göçmenler dönmezse kim yeniden kuracak ülkeyi? Kesin yanıtı olmayan bir soru daha. Bosna Hersek yeni bir savaşın eşiğinde değil belki ama giderek büyüyen bir sorular yumağı. 3 yıl önce savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Saraybosna'ya giderken askeri bir uçakta yalnızdım. Korku ve endişelerimle tek başıma. Oysa şimdi Saraybosna'ya yeniden ama bu kez sivil bir uçakla gitmeden önce barışı düşünmek istiyorum artık, savaşı değil. Ne var ki 3 yıl boyunca yaşanan acıların anısı da sürüp gidiyor bir yandan. Gece geç vakit uyur uykumdan uyanıp ejderhaları daha yakından görmek için taş köprüye geri dönmezdim yoksa. Ortalıktan el ayak çekilip tatlı düşlerle karabasanların saltanatı başladıktan sonra dışarıya çıktım. Kent, barok kuleleri, pencerelerinden ışık sızmayan evleri ve tepenin yamacına tünemiş eski kalesiyle derin uykudaydı. Irmak boyunca ilerleyip az önce Cengiz'le oturduğumuz kahveye doğru yürüdüm. Kapalıydı. Köprüye yöneldim ben de. Gelip ejderhaların karşısında durdum. Aşağıda birkaç metre derinde akan ırmağın sesini dinledim bir süre. Sonra ejderhalara iyice yaklaştım. Kaidelerinin üzerinde kımıldamadan duruyorlardı. Pençeleriyle sıkıca kavramışlardı taş zemini. Ama ilk fırsatta geniş kanatlarıyla havalanıp karşı kilisenin çatılarına uçuvereceklerdi sanki. Öylesine canlı, enerji doluydular. Önlerine çıkan her engeli yıkmaya, kentleri, insanları yutmaya hazır. Orta çağdan bu yana düşmanı bekliyorlardı ama hiçbir tehlike yoktu görünürde. Kiliselerde, Ljubljana havaalanından buraya gelirken yol boyunca gördüğüm kiliselerde boşuna tepelerin yamaçlarına kurulmuş yüksek surlarla çevrilmişlerdi. Hep beklemek. Yıllar, yüzyıllar boyunca belki bir gün gelebilir diye görünmeyen düşmanı beklemek. Sonunda kendini sürekli tehlikede sanıp saldırganlaşmak. Sırpların yaptığı gibi. Barbarları beklerken barbarlara dönüşmek. Ah ulan Paris! Atilla İlhan. Atilla İlhan Menemen'de doğdu. İstanbul Işık Lisesi'ni bitirdi, İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarıda bırakarak Nazım Hikmet'i Kurtarma Komitesi'ne katılmak üzere Paris'e gitti. dönüşünde Türkiye Sosyalist Partisi'ne girdi. Garipçilere karşı Mavi Hareketi'ni başlattı. Garipçileri eski toplumcu gerçekçileri eleştirdiği ve Atatürkçülüğe yaslanan bir toplumsal gerçekçiliği önerdiği yazıları, kaynak Yeditepe Mavi dergilerinde çıktı. Atilla İlhan'ın şiiri barış, özgürlük, insan sevgisi, yarın inancı gibi toplumsal temalardan bunaltı, yalnızlık, umutsuzluk, aşk, ölüm gibi bireysel temlere, destansı deyişlerden kimi zaman gerçek üstücülüğe yönelmiş, zengin bir imge örgüsüne dayalı lirik bir söyleşe, halk şiirinin ses ve biçim özelliklerinden divan geleneğinin yeni şiirin estetiğiyle yoğrulmasına uzanan bir bileşimdir. Bu nedenle Atilla İlhan'ın şiir serüveni toplumcu şiirimiz olduğu kadar bireysel şiirimize de yeni boyutlar kazandırma yolundaki çabaların serüvenidir. Şiir kitapları Duvar 1948, Sisler Bulvarı 1954, Yağmur Kaçağı 1955, Ben Sana Mecburum 1960, Bela Çiçeği 1962, Yasak Sevişmek 1968, Tutuklunun Günlüğü 1973, Böyle Bir Sevmek 1977, Elde Var Hüzün 1982, Korkunun Krallığı 1987. Bu bölüm Atilla İlhan'ın Bilgi Yayın Evi tarafından 1996 yılında yayınlanan Abbas Yolcu isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. De hey sen ne bilirsin toz toprak oğlu gevurun treni Erkan üzere şöyle bir yol çan vurmadan düdük çekmeden yola revan olurmuş 12 bin mermer basamaklı destur Allah Marsilya garına tekmeyi teper çeker başını gidermiş. Selamı cıvıl cıvıl olsun yollar aydın gözler aydın de bakalım bu şehirden de kırlangıçlar gibi siyah beyaz ve hançerleyin çıkıyoruz. Gönlümüz Efendimiz bir karadan estiriyor. Haddeden çekilmiş teller misali incecik bir ayaz gözlerimize çivi kestiriyor. Gökyüzü kazasının ötelerinde beterinde yıldız yıldız çakıntılar. Kompartıman 8 kişiliktir, rahattır. Sağ omzuna bir sendikacı düşmüştür. Sol omuzun çarkı felektir. Misafiri kim olsa beğenirsin. Olsa olsa bir çalgıcı Ferhat'tır. Cigarası dudağında konak tutmuş, kemanı koltuğunda aklı gözlüğünde. Provamda gençten bir çocuk burnunu kitabına sokmuş satırların aracığında çift sürer. Okur Allah okur, habire okur, debire okur. Peter Cheney'den kan kızılca cinayet okur. Kimse kimseyle iki satır kelam eylemez. Tren tesbih çeker ve ben şimşek gibi birden Konya bozkırlarını hatırlarım. Bozkır'ın yabani engininde lokomotifin ezeli türküsünü. Gide gele canım çıktı, gide gele canım çıktı. Pencereden delimsirek ışıklar geçer. Herhal küçümen taşra istasyonlarıdır. Ve lakin şol bizim tren ekabir trenidir. Paris'e künyede vuruncaya dek galiba 3 istasyonda duracak. Lyon'da, Dion'da ve bir de hani o adını unuttuğumda. Ve sabah cennet mekan olup maviş bulutların maviş eteklerinden sarkıp dökülünce 10 senenin, 100 senenin, 300 senenin, 10 yüz senenin prensesi Paris'tesin. Sendikacı bayrak gibi açmış gazetesini okuyor. Ne gazetesi okuduğu lazım değil okuyor işte. Delikanlı kestirmeden gitmek suretiyle Peter Cheney'i hakladı haklayacak. Çalgıcı Ferhat gözlüklerinin arkasından çipil çipil gözleriyle uykuya bağdaş kurdu. Yorulmuş olacak. Garda cigarası burnunda yarım porsiyon bir adamla çene dalaşı yaptılardı. Birbirlerine 10 kere mösyü, 11 kere yine mösyü diyerek çatıştılar. Küfür müfür hak getire. Güldüydük. Benim aklıma Adana garındaki kamalı hançerli cıngar geldiydi. Çalgıcı Ferhat gelip yerine yıkıldıydı. Dediğim diyeceğim kemanının telleri, gözlükleri, ince uzun parmaklarıyla kat'i yorulmuş uykudan yana yay çekiyor. Görüşülüp konuşulması mümkün olmadı. Olmasın. Sancağımdaki işçi oğlu işçi babasına bir cigara peşkeş çekiyor. Heyecanla fikrini bekliyoruz. Bu cigara diyor çok hafif. Hafif. Cigara bile değil. Bak sen. Sonra kalkıp bize Marsilya grevini anlatıyor. Gözleri dehşet adamın. Teker teker akı, karası, mavisi ile gözleri vel fecri okuyor. Konuşuyor Ademoğlu. Konuşsun konuştuğunca. Söylesin söylediğince. Onu söylediği kelamda koyup biz dönelim kendi halimize. Trenimiz istasyonları bakla eker gibi bir bir yol boylarını ekerek yol alıp yol veriyor. Yağ deli çıkmış garibin içinde deli huylu bir karanfil kuşu çağrışır. Adam bir Fransız treninde yarı uyur yarı uyanık camlardan mazlum geceyi seyran ederken şol garip kurşun çığlıkları adam boyu devleşiyor. Hiç kelamın adamı alıp gittiği görülmüş müdür? İlle ben, günler günü yarasa kanatlarıyla yolda olmanın bizzat kelamı ve aklı alıp gittiğini görmüşüm. Sen gayrı iki elini cebine sokuyor dudaklarını bir ıslığa terk ediyorsun. Beş duyguyla yaşamaktasın. Hareket halinde olmak seni beş duyunun beşinden kavruyor ve çekip götürüyor. Yaşıyor ve yaşadığını biliyorsun Sadıç. Raylar yılansı gözleriyle soğuk ve hain yaşıyorlar. Sen de yaşıyorsun Gavur'un hasret kavuşturanı basmıyor çığlığı. Benim Paris şehrinin yabancı diyarların aşkına çığlığı basmıyor ve utangaç ufukların arkasından lokma lokma yankılar çevrilmiyor. Bu gidişin vücudumu ılık bir akarsu hovardalığı ile sarıp sarmaladığını, şiirlerimi peksimetler gibi mısra mısra ufaladığını hayal meyal seziyorum. Sezerim ya, sezmesem de vız gelir. Ortalık ağarmıştı, kirli bir gümüş beyazlığı. Başka bir gök ki efendi bildiğin gibi değil. Sanki başka bir tren, başka yolcular. Bir devler gecesinden peygamber yüreklerimiz karanlığı döve döve kanter içinde çıkmışız. Vagonun penceresinden dış mahalleler geçiyor. Çarşıcıklar, kahvecikler, kadıncıklar, erkekçikler. Bir fabrika bacası, bir atölye, bir garaj. Duvar boyunca bir ilan. Dubonnet, ilanlar boyunca Fransızca amatörü gözlerimiz. Hep kirli gümüş beyazlığı, hep serpim serpim ayaz. Hep o keremin damarlarında bıngıldak bıngıldak dolaşan eski macera mısraları. Bir gara yaklaşıyoruz. Raylar ömrümde görmediğim bir kargaşa içinde. Tek ray, çift ray, üç çift ray. Ray oğlu ray. Makasçı kulübeleri, lokomotifler. Şeytan karşıma çıktı, muratsız gözleriyle destur çekiyor. Bu gelen göklerin biladeri şair, bu gelen Gare de Lyon'dur. Bu gardan şu delisi olduğun deli devranın levent ufuklarına sencileyin, garipler gider gelir. Avuçlarını sımsıkı yummuşlardır. Ve şarkılar, ve o seni Calvados gibi çarpacak şarkılar, oldum olasıya mahzun, valizi ve bagajı olmadan yollara düşmüş adamdan bahseder durur. Gavur'un treni durur. Gavur'un treninin böğründe adamcıklar kaynaşır durur. Efendi kılıklı hamallar selamünaleyküm çeker. Abbas, Gare de Lyon'a, güzel veya çirkin, dokunaklı veya hafif, kandan veya ateşten bir şeyler aranır durur. Abbas'ın ateşi delikanlı kor olmuştur. Yalnızdır, yalnızlardır. Yolcular çıkıyorlar ve çıkacaklardır. Ehlen sehlen, çehreli doktorcuğum çıkar gider. Peter Cheney, ölüleri ve sessiz tabancaları ile sırra kadem basar. Ve sen de ansızın gardan taşra dökülüp kendini utanmaz ve mağrur ve tahammül edilmeyecek kadar muhteşem olan Paris şehrinin karşında bulursun. Yüksek yüksek esmer çehreli evler, eski püskü taksiler ve sözle tarife sığmaz bir değişik hava. Durukan'a ciğerinde bir türkü gerinir, varır bir taksiye duhul edersin. Taksi yola revan olur. Şoföre biz dersin, valizlerimiz ve kirpiklerimizle hazza yabancıyız. Kerem kıl cümlemizi şu adrese döküver. Şoför tığ bıyıklarıyla yarenlik çıkartır. Buralıkta yabancılık mühim bir şey değildir. Sizler de neredensiniz? Mırç destürünü doğrultur. Türküz baba eğirtir. Yok hele. Benim üvey kızım var, o da Türktür. Adı Ayşe. İptida benim daktilo kıs kıs gülmeye başlamıştır. Bunu gözümle gördüm. Vallahi deyu beşlük lüver gibi yemin bile sıkabilirim. Çiğ yemedim, başım ağrımaz. Daktilonun ardınca biz fıkırdadık. Tığ bıyıklıya ayaküstü Türkçe ders verdik. O senin Ayşe dediğin esasında Ayşe'dir çorbacı. Çorbacının Renault arabası aldı bizi caddelerin ortası Paris'in 5. mahallesi Saint-Jacques sokağında 100 bilmem kaç numaralı hanenin kapısına çekti. Yükümüzü yıktı. Geçmiş gün galiba 200 frank çözüldük. Sen sağ, ben selamet. Abbas kalem tutan elini göz bebeğinin üstüne koy. Abbas, metrolar otobüsler şahidi sadıkın olsun. Champs-Élysées, Concorde meydanına, Pijale, Veve Quarter Latin'e sığınarak eğitkim. Bunca yıldır dillere destan Paris şehri şimdi başlamıştır. Saint-Jacques'tan Lüksemburg Parkı'na doğru çıktığın, 70 bin milletin 32 bin miktarındaki süt beyaz, kirli sarı, abanos karası, buğday esmeri mozalarına baktığın şu anda. Saat sabahın 10'u. Paris, bol mil. Kitap sergileri, kahveler dolusu gençlik, pantolonları, kesik saçları, her dakika yeni aşkların tesiriyle zil zurna dudakları, pırıl pırıl ufacık tefecik kız milleti, kadın milleti. Az buçuk kendini beğenmiş, çok buçuk yine kendini beğenmiş oğlan milleti, erkek milleti. Ölüm, toprağın başladığı yer. Dünya, ölümün kol gezdiği bahçe. Yeter bire, evlere şenlik. Hayırlı bir rüyanın eteklerine tutunmuş seyran eylemekteyim. Bu seyran, seyranı devrandır. Bu Sen nehridir. Eyvahlar biraderim, halim dumandır. Bu, Şatelet'te Sarah Bernard Tiyatrosu. Şuysa, Beyaz Bezgir Han'ı temsilinin 3. senesi. Sen ne kelam konuşursun efendi? Ben gayrı kelamdan taşra çıktım. Ben konuşmam gayrı. Ben bulutum. Ne bulutu? Ben ateşim, ateş. Sebestopol bulvarı boyunca sekerim. Dumanım, hincilik şehri Dilara'yı Paris'ten çıkar. Yarın nereden çıkar? Onu ne ben bilirim, ne masaldaki Emine bilir, ne de Gıbbin Can Glim'in Can. Senin için ne usturuplu laflar kurdum, hepsini unuttum Paris. Sen önüm sıra, şimdi başında Beren'le yürüyorsun. Daha ışıklar yanmıyor. Önce oturacak bir yer bulmalı. Oteller. Sıra sıra oteller ve bütün suallere verilen tek cevap. Pas de tout monsieur, rien de tout. Le Grand Mido Oteli. Hotel de Mine. Grand Hotel. Grand Hotel. Konforlu otel, konforsuz otel. Saat saat, dakika dakika. Paris, Paris. Ulan, ulan, ulan, ulan. Hele şükür şuralık Rue de Vigard'tır. Şu da Lisbon Oteli. Bu otelde yatak vardır, ışıklar yanar ve yağmur başlar. Hafif, kedi ronronu gibi utanmaz bir yağmur. Gece nasıl gelir, nereden gelir, başı açık Eyfel'den gelir. İhvanlar, Türklerin toplaştığı bir kahveye düşerler. Orada 3 dakikada 5-10 dahi ile tanışırım. Gece sinemadayız. İçim sımsıcak, yorgunum galiba. Gece yarısı otele dönüyoruz, Paris tenha ve işveli. Yatmadan evvel pencereden bakıyorum... Hilafsız karanlık. Bir yerlerde birisi ıslıkla bir türkü çalıyor. Camlar benek benek. Yukarıda yabancı bulutlar. Gözlerimin arkasında ince bir duman. Ha, burası İstanbul'dur. Baştan çıkma işi boldur.